Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Bundan önceki sohbetlerimizde Amerika ve Doğu Asya'da petrolün keşfinden bahsettik. Ayrıca İran'daki ilk petrol kuyusunun 1908 yılında İngilizler tarafından işletilmeye başladığını belirttik. Ancak İran'daki petrolün hikayesi çok daha eskilere dayanıyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde petrol kuyularının, anlaşmaların, halkların ve hükümdarların tarihi ve anılarından bahsedeceğiz. Hep birlikte dinleyelim. Birçok dil bilimci petrol kelimesinin Zertüşlerin mineral yağı anlamına gelen nebta kelimesinden türediğine inanıyor. Bu kelime daha sonra Arapçada naftaya dönüşmüş, ardından da petrol şeklini almıştır. Antik Yunanlılar da doğu yağlarına nafta diyorlardı. Yaklaşık 4500 yıl önce İran halklarından Sümerler, Asurlular ve Babiller petrol kaynaklarını kullanıyordu. Petrolü zift göllerinden elde ediyor ve gemilerini su geçirmez hale getirmek için kullanıyorlardı. Tarih biliminin babası olarak bilinen ilk Yunan tarihçi Herodot'un eserlerinde Pers askerlerin içi petrol ve kükürt dolu kaplar taşıdıkları yazılıdır. Bu kapları düşmanların üzerine döküyor, ardından ateşli oklarını fırlatıyorlardı. Daha sonra Araplar ve Romalılar da bu yöntemi Perslerden öğrendi ve savaştaki silah yapımında petrolden faydalandılar. Bazı tarihçilere göre Sasani dönemi komutanlarından Behram Çubin ateşli silah kullanan ilk askeri liderdi. 1859 yılında Albay Edwin Drake Amerika'da bir petrol kuyusu kazmayı başardı. Ancak bu tarihteki ilk petrol kuyusu değildi. Tarihte bilinen en eski petrol kuyusu antik Şuş medeniyetine ait Radinas bölgesinde Ahamenişiler dönemine aitti. Herodot bu petrol kuyusu hakkında şöyle yazmıştır. Ek bir ağaca bir kova bağlıyor, onu kuyuya indiriyor ve ham petrol çıkarıyorlar. Marco Polo'nun yazılarına göre dünyanın ilk petrol sahası İran'da Safaviler döneminde, yani 1593 yılında Amerika'daki ilk petrol kuyusunun açılmasından yaklaşık 300 yıl önce. Bakü'de bir petrol kuyusu kazılmıştı. Bu kuyunun derinliği Drake'in Amerika'da açtığı kuyudan 15 metre daha fazlaydı. O dönemde Bakü, İran topraklarının bir parçasıydı ve petrol ürünleri deniz yoluyla gemilere ve dünyanın diğer bölgelerine gönderiliyordu. Hicri Şemsi 5 Hordat 1287 yani 26 Mayıs 1908 tarihinde İran'ın modern anlamdaki ilk petrol kuyusu Mescid-i Süleyman adlı şehirde faaliyete geçti. Ancak bu İran'da petrol çıkarımının başlangıcı değil, Batı Asya'daki petrol sömürgeciliğinin başlangıcıydı. ...1901 yılında İran ile İngiltere arasında Darcy imtiyaznamesi imzalandıktan sonra William Connax de Arcy'nin İran'ın güneyinde petrol keşfetme çabalarının sonuç vermesi tam 7 yıl sürdü. Bu 7 yıl içinde İran'da başka önemli olaylar da yaşanıyordu. Bunlardan biri de Meşrutiyet devrimiydi. Halk bir milli meclis kurmak ve şahın yetkilerini sınırlayarak kendi seçtikleri vekilleri devretmek istiyordu. İngilizler bu yıllar boyunca Güney İran'da petrol çıkarmak, boru hatlarını nasıl döşeyeceklerini ve petrolü İran'dan nasıl çıkaracaklarını planlarken İran Sarayı yani Kacar hükümeti Meşrutiyet devrimiyle mücadele ediyordu. Kacar şahları mutlak güçlerini nasıl koruyabileceklerini düşünmekle meşguldü. Ve sonunda Kacar hanedanının son şahı olan Ahmet Şah 1909 yılında tahta geçti. Tam da o yıl İran ve İngiltere petrol şirketi kuruldu ve Darcy anlaşmasındaki tüm imtiyazlar bu şirkete devredildi. Bu şirket daha sonra kısaca British Petroleum olarak anılmaya başlandı. ...1918 yılında Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Çarlık Rusyası da artık yoktu. Rus askerleri Kuzey İran'dan çekildi ve İngiltere'nin İran'da artık bir rakibi kalmadı. Şimdi British Petroleum şirketinin gözü Kuzey İran'daki petrol kaynaklarına çevrilmişti. Oysa bu bölge Rusya'nın tepkisini çekmemek için Darcy imtiyaznamesine dahil edilmemişti. Ancak İran'da da durum değişmişti. Meşrutiyetçiler zafer kazanmış, İran artık bir meclise sahip olmuştu. Meclis eskisi kadar kolay bir şekilde İngiltere'ye imtiyaz verilmesine razı olmuyordu. British Petroleum şirketi Kuzey Eyaletlerinin de anlaşmaya dahil edilmesini talep etti ama olumsuz yanıt aldı. İngiltere İran Meclisi'nin gücüyle başa çıkabilmek için İran'ın tahtında bir değişiklik yapmaya karar verdi. Askeri güçler arasında Rıza Han, Mir Peng adlı bir subayı darbe için uygun gördüler. Rıza Han bir darbe gerçekleştirdi ve kısa bir süre sonra da tahta çıktı. Tam da Rıza Şah'ın İngilizlerle yeni bir petrol anlaşması imzalamaya çalıştığı günlerde Nazi Partisi ve Adolf Hitler Almanya'da iktidara geldi. Nazi Almanyası İngiltere'nin sert düşmanıydı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere, Almanya'nın diğer Avrupa ülkeleri gibi Afrika ve Asya'da sömürgeler edilmesine izin vermemişti. Rıza Şah, Almanya'nın lideri Hitler'e ilgi göstermeye başladı ve her geçen gün İngiltere'den uzaklaştı. Almanlar İran'da yollar, binalar, fabrikalar inşa ederek İran halkının desteğini kazanmaya çalışıyordu. 6 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı başladığında İngiltere ve müttefikleri İran petrolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaya başladı. Bu petrol her yıl İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika'nın savaş uçakları için 1 milyon ton benzin üretiyordu. İngiltere ve müttefikleri İran'daki Alman mühendis ve uzmanların varlığını bahane ederek ülkeye saldırdı. Rıza Şah'ı istifaya zorladılar ve yerine babasından daha itaatkar olan oğlu Muhammed Rıza'yı tahta çıkardılar. Yıllardır Sovyetler Birliği'nin gözü Kuzey İran'daki petrol kaynaklarındaydı. Şimdi ise İran'ı işgal etmişlerdi. Ve bu fırsattan yararlanarak Kuzey İran'ın petrol imtiyazını almak için harekete geçtiler. Ancak Sovyetler Birliği'nin talebi İran hükümeti ve 14. dönem meclisi tarafından reddedildi. Mecliste Dr. Muhammed Musaddık tarafından bir yasa kabul edildi. Bu yasaya göre savaş döneminde İran hükümetinin hiçbir yabancı ülkeyle imtiyaz anlaşması yapma yetkisi olmayacaktı. İkinci Dünya Savaşı Hicri Şemsi 1324 yılında sona erdi. İşgalciler İran hükümetiyle yaptıkları anlaşma gereği askerlerini ülkeden çekmek zorundaydılar. Amerikanlar ve İngilizler İran'dan ayrıldı ancak Sovyetler Birliği askerlerini Azerbaycan'da tutmaya devam etti. Sovyetler Birliği Azerbaycan'ı İran'dan ayırmaya çalışan gruplara destekleyerek İran hükümetine baskı yapmaya çalıştı. Amaçları İran'ı zor durumda bırakarak Kuzey İran'daki petrol imtiyazını elde etmekti. Ancak tüm bu çabalara rağmen Sovyetler Birliği İran meclisinden hiçbir imtiyaz koparamadı. Bu olay İran halkına yabancı güçlere karşı direnme konusunda büyük bir özgüven kazandırdı. Artık halk, meclis ve hükümetin İngiltere'nin kontrolündeki Güney İran petrolleri içinde bir adım atmasını bekliyordu. İran Sarayı, Güney İran'daki petrol konusunda yeni önerileri kabul etmeye hazırdı. Ancak Dr. Muhammed Musaddık, petrol endüstrisinin millileştirilmesi tasarısını meclise sundu. Bu yasa kabul edildikten sadece 37 gün sonra Musaddık İran Başbakanı olarak seçildi. Musaddık bir heyeti Abadan'a göndererek dünyanın en büyük rafinerisini İngilizlerden devralmalarını istedi. İran ve İngiltere Petrol Şirketi'nin tabelası indirildi ve yerine İran Petrol Şirketi'nin tabelası asıldı. Bu gelişme İngiltere'de büyük bir korku ve paniğe yol açtı. 3 yıl önce Hindistan'ı kaybetmişlerdi. Şimdi de İran ve İngiltere Petrol Şirketi İngiltere'nin en değerli varlığı olarak görülüyordu. İngiliz hükümeti İran halkının ve Musaddık petrolü millileştirme konusundaki kararlılığını görünce Abadan'a askeri müdahaleye hazırlandı. Ancak Amerikalılar İran'a saldırının kendi çıkarlarına uygun olmadığını düşündü ve Musaddık'la müzakere etmeyi önerdi. Musaddık Amerikalı temsilcilerle alışılmadık bir şekilde görüşmeler yapıyordu. Onlar Musaddık'ı görmek için evine gitmek zorundaydılar. Musaddık pijamalarıyla yatağına uzanır, elini başının altına koyar, öylece konuşurdu. William Avril Harriman yatağın yakınındaki bir sandalyede oturur, Albay Walters ise yere bağdaş kurarak oturmak zorunda kalırdı. Musaddık bu davranışından hedefinin ne olduğunu kimseye bahsetmedi. Ancak Amerikalılar bu duruma o kadar şaşırmışlardı ki görevlerini Alice Harikalar Diyarı'ndaki hikayeye benzettiler. Harriman Musaddık'ı gelecek konusuyla korkutmaya çalıştı. Açıkça Batılı ülkelerin İran'ın petrolü için pazar bulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Musaddık İran'ın petrolden elde ettiği düşük gelirden şikayetçiydi ve daha yüksek bir gelir bekliyordu. Bu beklenti Amerikalıları şaşırtıyordu. Harriman Musaddık'a bir varil petrolün satışından almak istediği payın varilin gerçek fiyatından daha yüksek olduğunu söyledi. Musaddık ise bu bir yalan diye karşılık verdi. Harriman yalan derken neyi kastediyorsun diye sordu. Musaddık petrolden elde edilen yan ürünlerin değerine dikkat çekerek Harriman'a şu cevabı verdi. Bir tilkiyi düşünün. Kuyruğu kendisinden daha büyük. Harriman, Musaddık'ın asıl amacının petrol fiyatı değil, İngilizlerin İran'daki etkisini tamamen sona erdirmek olduğunu anladı. İran'dan döndükten sonra İngilizleri açıkça şöyle dedi. İran ve İngiltere petrol şirketi artık eski güzel günlerine geri dönemeyecek. İran petrolü birden fazla şirketin eline geçecek. İngiltere bu işin içinde olacak ama Amerikalılar da bu pastadan pay alacak. Amerikalılar İran pastasından bir dilim almak istiyordu. Fakat bu durum İngilizleri çok öfkelendiriyordu. Churchill İran'a karşı sert bir tutumdan yanaydı. O şöyle diyordu. Amerikalılar İran'a karşı yumuşak davranmamalı. Eğer İran petrolünü millileştirmeyi başarırsa diğer Batı Asya ülkeleri de onu takip edecek. Mısır da Süveyş kanalını millileştirecek. Ancak İngilizler İran'a askeri müdahalede bulunurlarsa İran'ın geriye kalan tüm İngiliz şirket çalışanlarını sınır dışı edebileceğinden endişeliydi. Ama Musaddık İngilizlerden önce davrandı. Sadece şirkette kalan son İngiliz çalışanları değil, kısa bir süre sonra İngiltere Büyükelçiliği çalışanlarını da İran'dan sınır dışı etti. İngilizler İran'a ambargo uyguladı. İran'a mal sevkiyatı yasaklandı ve İngiltere bankaları İran ile işbirliğini kesti. Daha da önemlisi dünyanın en büyük petrol şirketleri İngiltere ve İran petrol şirketine destek vermek için bir araya geldi. Bir zamanlar birbirleriyle kıyasıya rekabet eden ve rakiplerinin faaliyetlerini casuslarla izleyen bu devler İran'a karşı birleşti. Musaddık İngiltere'nin ambargosuna karşı koymak için petrolsüz ekonomi politikasını benimsedi. Bu sayede İran'ın dış ticaret dengesi yıllar sonra ilk kez pozitif bir hal aldı ve büyük bir zafer kazanıldı. Ancak Musaddık İngilizlerin komplolarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra Muhammed Rıza Şah ile de mücadele etmek zorundaydı. Musaddık özellikle Ayetullah Kaşani'nin desteğini alıyordu. Ayetullah Kaşani aynı zamanda bir milletvekiliydi ve din adamlarının desteği halkın Musaddık'a güvenmesini ve onu desteklemesini sağlıyordu. Halkın ve din adamlarının Musaddık'ın yanında yer alması, onun şahtan daha fazla yetki almasına ve savunma bakanlığı üzerinde kontrol sağlamasına yol açtı. Muhammed Rıza Pehlevi artık daha fazla halkın tarafında olduğunu gösteremedi ve açıkça İngiltere ve Amerika'nın yani kendi halkının düşmanlarının safına geçti. Şah, Ajax operasyonunda izci oğlan Kod adıyla anılıyordu. Ajax operasyonu İngilizlerin Musaddık'ı devirmek için planladığı bir darbe girişimiydi. Amerika ve İngiltere'nin dünya petrol kaynaklarından daha büyük pay almak için yürüttüğü rekabet sadece Asya ile sınırlı değildi. Güney Amerika ve Meksika'da da bu rekabet her geçen gün yeni bir boyut kazanıyordu. Petrol Meksika halkına birçok savaş dayattı. Ancak sonunda özgürlükçü ve adalet yanlısı fikirleri olan bir adam yani Claes isyan etti ve Meksika'nın yönetimini ele geçirdi. Claes tarım arazilerini çiftçiler arasında dağıtmak ve petrol kaynaklarını millileştirmek istiyordu. Ancak onun yükselişi Amerika ve İngiltere'yi birbirine yaklaştırdı ve bu iki güç ortak hareket etmeye başladı. Kısa süre içinde Claes büyük çiftliklerin ve birkaç fabrikanın sahibi oldu ve Amerika ile dostane ilişkiler kurdu. Artık o bir devrimci değildi. Ancak çevresindeki herkes de onun gibi değişmemişti. Savaş Bakanı olan General Cárdenas 1934 yılında Meksika Devlet Başkanı oldu. Cárdenas halkı ve işçileri destekleyen birçok yasa çıkardı ve sonunda 1938 yılında Meksika'nın petrol endüstrisini millileştirdi. Cárdenas Amerikalıların ve İngilizlerin Meksika petrolünü satın almayarak ülkeye baskı yapacağını biliyordu. Bu yüzden milli tahviller çıkardı ve halka bu tahvillerin her biri vatanseverliğin bir belgesidir dedi. Ancak Meksika'nın petrolü millileştirmesinden kısa bir süre sonra Amerika artık Meksika'nın gümüşünü de satın almayacağını açıkladı. Çünkü Amerikalılar Meksika'nın gümüş ihracatının %80'ini satın alıyordu. Bu yüzden Meksika ekonomisi daha da zayıfladı. Cárdenas geri adım atmadı. Halkın desteği sayesinde Amerikalılar ve İngilizler onu deviremedi. Öte yandan İngilizlerin en büyük düşmanı olan Adolf Hitler Meksika petrolüne müşteri oldu. Cárdenas petrolü Almanya'ya satarak ülkenin ekonomik durumunu biraz olsun düzeltti. Bu haber Amerikalılar ve İngilizlere ulaştığında Meksika ile uzlaşmak zorunda kaldılar ve daha adil anlaşmalarla petrol satın almaya razı oldular. Büyük ve sömürgeci güçler arasındaki düşmanlık çoğu zaman küçük ve sömürgeleştirilmiş ülkelerin lehine işler. Evet değerli dinleyiciler. Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medyat Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska şöyle diyor: İslam yeni yaşamın başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze, beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum.
Çeşitli dinlere ve düşüncelere mensup olan insanların İslam dinine artan ilgisi yeni ve takdire şayan bir gelişmedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de son ilahi dinin yaygınlaşmasını müjdelemiştir. Örneğin Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle okumaktayız: O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. Aslında bu müjde ta Asr-ı Saadet'te Hicaz Yarımadası'nda ve başka diyarlarda birçok insanın İslam dinine benimsenmesiyle gerçekleşti ve halen de devam ediyor. Zira İslam dini insanın aklı ve fıtratıyla uyumludur. Günümüzde İslam dinine benimseyenlerin arasında kadınlar erkekleri sollamıştır. Nitekim son dönemde İslam dinine yönelen insanların daha büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. İslam dinini seçerek Müslüman olan bu kadınlardan biri de Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska'dır.
Marzena Guralska da birçok Polonyalı gibi Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Marzena ergenlik çağında şimdiki Hristiyanlığın Hazreti İsa adına sunduğu öğretilerden uzaklaşarak bu öğretiler hakkında kuşkuya kapılmaya başladı. Marzena içinde birçok meraklı ve hakikat peşinde olan Hristiyan gibi teslis inancı ve Hazreti Mesih'in Tanrı olduğuna inanmak mantıksız geliyordu. Bayan Marzena bu soru işaretleriyle uğraştığı bir sırada Müslüman bir erkekle evlenmesi önünde hakikate doğru bir kapıyı açtı. İlginçtir ki Bayan Marzena'nın Müslüman eşi hiçbir zaman onu Müslüman olmaya zorlamadı ve eşinden bizzat bu inancın üzerinde araştırma yapmasını ve daha sonra karar vermesini istedi.
Marzena bu konuda şöyle diyor: Ne zaman eşimi ve Müslüman oluşumun sebebini düşünecek olursam, eşimin ne kadar sabırlı olduğu bana çok ilginç geliyor. Eşim asla beni İslam dinine benimsemeye zorlamadı. Eşim bana kitap, film ve CD getiriyordu. Bazen de inançla ilgili bazı konuların hakkında benimle konuşuyordu. Fakat hiçbir zaman sözlerinde bir zorlama hissetmedim. Ben sırf kendi kararımla ve %100 kendi inancımla Müslüman oldum. Ne zaman kocaman sabırlı davranışını düşünecek olursam, Allah'a onun yıllarca çabası ve bana yardımcı olması yüzünden onun için bereket talep ediyorum. Eşim gerçekten sabırlı biriydi.
Marzena Goralska, İslam dini hakkında araştırmalarını sürdürdü. Ta ki sonunda bu büyük semavi dinin hakkaniyetini anladı. Marzena'nın İslam dinini benimseme gerekçesi de ilginçtir. Marzena şöyle anlatıyor. Bir gün uykudan uyandım ve önceki günlerde yaptığım araştırmalara göre acaba Müslüman olmalı mıyım yoksa olmamalı mıyım diye düşünüyordum. Kendi kendime eğer başıma bir şey gelirse ve yarın ve hatta bugün ölecek olursam dünyadan Müslüman olarak ayrılmalıyım diyordum.
Böylece Bayan Marzena İslam'ın nurani yoluna adım atmayı geciktirmenin caiz olmadığını düşünerek Müslüman oldu. Marzena haklı olarak İslam dinini benimsemeyi yeniden doğuş olarak tanımlıyor ve bu durumu büyük bir şevk ile şöyle anlatıyor. İslam yeni yaşamım başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum. Ben aylarca bir yerden bir başka yere gidiyordum. Bu zevk anlatılır gibi değil. Ben Müslüman olmuş ve İslam dinini bilinçli olarak benimsemiştim.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu semavi kitabın amacı insanları kemal ve saadete doğru hidayete erdirmektir. Kur'an-ı Kerim bu hedefini gerçekleştirmek için bilimsel örnekler vermek gibi çeşitli yöntemleri kullanmış ve böylece hakikat peşinde olanlara mucizelerini göstermiştir. Nitekim birçok insan Kur'an-ı Kerim'in bu kesin ve harikulade bilimsel konularından etkilenerek Müslüman olmuştur. Bayan Goralska da bu konuda şöyle diyor. Benim için güzel ve ilginç olan şey, benim için ve hatta gayrimüslimler için Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilimdi. Ben her şeye inanabilirdim. Ancak siz Kur'an-ı Kerim'de her türlü bilimi bulabilirsiniz. Ve ilginçtir ki bu hakikatlerden bazıları ancak modern bilim ve teknolojiyle yeni yeni keşfedilmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde şimdiki bilimsel araçlar ve imkanlar yoktu. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından nazil olan kitap olduğunun işaretleridir.
Müslüman olmak isteyen kadınlar için İslam dininde kadınların konumu önemli bir konudur. Kadınlar özellikle Batı dünyasında kadınların içinde bulundukları uygunsuz durumdan kurtulmak için bir yol peşindedir. Batı dünyasında kadınlara erkeklerin zevk alma aracı şeklinde bakılması ve kadının insani kerametinin unutulması batılı kadınları boşluğa ve kimliklerine yitirme noktasına sürüklemiştir. Öte yandan Batı dünyasında kadınları erkeklere karşı korumak için feminizm hareketi şekillendi fakat bu da pek başarılı olamadı ve gerçek amacından saptırıldı.
İslam dininde kadınların konumu hakkında araştırma yapan kadınlar, bu semavi dinin toplumda kadına ve insani boyutuna ne kadar önem verdiğini ve kadınlarda toplumda onların dış görünüşünün ve güzelliğinin kötüye kullanılmamasını sağlayacakları şekilde hareket etmelerini tavsiye ettiğini öğreniyor. Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena da İslam dininin bu ilerici öğretisi hakkında şöyle diyor. İslam'da kadınların konumu hakkında araştırma yaptığımda, baktım ki kadının cazibesi ve önemi kişiliğinden kaynaklanıyor. Kadının asıl bilgisi ve maharetleri önemli. Yoksa nasıl göründükleri veya ne giydikleri önemli değil. Sizi güzelleştiren asıl şey iç güzelliğidir. Ben buna özgürlük diyorum. Çünkü artık başka biri olmak zorunda değilim. Ya da saatlerce mağazalarda çeşitli elbiseleri aramam gerekmiyor. Sanki her gün düğüne gidiyormuş gibi. Benim başkalarının gözünde nasıl gözüktüğüm asla önemli değil.
Hakikat peşinde olan insanlar için Müslüman olduktan sonra gündeme gelen soru, ibadet ve dua için hangi yöntemi kullanmaları gerektiğidir. Bir başka ifadeyle, onlar çeşitli İslami mezheplerle karşı karşıyadır. Bu mezhepler birçok konuda ortak oldukları halde bazı farklılıkları vardır. Bayan Marzena böyle bir seçimle karşı karşıyaydı ve bu alanda araştırma yapmaya başladı. Marzena şöyle diyor, İslam hakkında araştırmalarıma başladığımda genel bir sorun vardı. O da şu ki İslam hakikati nedir? Aslında sadece Müslüman olmayı düşünüyordum o kadar. Hangi mezhebi izleme konusunda hiçbir özel fikrim yoktu. Ben herhangi bir kişi veya özel bir tarikat üzerinden Müslüman olmamıştım ve daha çok kitaplar ve internet siteleri üzerinden İslam'la genel anlamda tanışmıştım. Eşim de beni belli bir mezhebi veya tarikat izlemem konusunda zorlamadı. Eşim çeşitli mezhepler hakkında benle konuşuyordu ve şu mezhep sünni veya bu mezhep şia ve ehli beyt mezhebi diyordu ve seçimin bana ait olduğunu söylüyordu. Eşim sen kendin Müslüman olmaya karar verdin. O zaman bunlardan hangisi daha anlamlı ve daha makul ise kabul et. Başkaları hangi mezhebi seçtikleri veya hangi mezhep daha yaygın olduğuna göre seçim yapma, diyordu. Eşim kalbin hangisi doğru diyorsa o mezhebi seç, diyordu. Ben de çeşitli mezhepleri araştırdım ve sonunda Ehl-i Beyt mektebini seçtim ve Şii oldum.
Marzena Goralska'nın Şii mezhebini seçmesinin önemli nedenlerinden biri, İslam peygamberinin veda haccından dönüşü sırasında Gadir-i Hum'da Müslümanlara hitaben buyurduğu ünlü vecizesiydi. Marzena şöyle diyor, İslam peygamberinden bir hadiste şöyle deniliyor, ben sizin aranızda iki değerli şeyi bırakıyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece asla sapmazsınız. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve ıtretimdir. Allah Resulü bu hadiste ve diğer birçok hadiste insanlara Ehl-i Beyt'ini izlemeyi tavsiye etmiş ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ı da halife olarak ilan etmiştir.
Böylece Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in yol gösteren talimiyle yeni bir yaşama başladı ve böylece dünya ahiret saadete kavuşmayı güvence altına aldı.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tarın Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir. Allah'ı zikretmektir. Allah'tan yardım almaktır. İşi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada işin hedefine teveccüh etmektir. Ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme, namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Hefte Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Gülistan ilinde olacağız ve biraz Türkmen halkının tarihinden ve kültüründen bahsedeceğiz ve birkaç Türkmen müziği çalgılarıyla tanışacağız. Thank you.
Geçmişten günümüze Türkmen halkının acılarını, üzüntü ve sevinçlerini, sosyal ilişkilerini, doğadaki yaşamlarını ifade ettikleri müzik, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tüm kutlamalar, geleneksel oyunlar, yaz törenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü, ailenin yaşlı bireyinin 63. doğum günü ve düğünler müzik eşliğinde yapılır.
Ancak Türkmen halkının müziğinden bahsetmeden önce Türkmen halkının tarihini ve kültürünü biraz araştırarak ve Türkmenlerin tarihine ve kültürüne genel olarak göz atarak bu şekilde Türkmen müziğinin temelini ve nasıl oluştuğunu biraz daha iyi anlayabiliriz.
Tarihi kaynaklara göre Türk ve Moğol halkları birkaç bin yıldan beri Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Yenisey Nehri çevresinde yaşamaktaydı. Bu kavimlere Moğol çölünden göçü yüzyıllar boyunca gerçekleşti ve onlardan birçok grup yavaş yavaş Hazar Gölü'nün doğu tarafına ve Orta Asya'nın geniş çölüne dağıldı.
Bu halk tarihi kaynaklarda Oğuz Türkleri olarak bilinir. Oğuzlar Çin İmparatorluğu'nun baskılarının yanı sıra doğal zorluklar nedeniyle batıya ve güneye itildi. Öyle ki 11. yüzyılda bugünkü Türkmenistan'ın kuzeyindeki Üsyurt bölgesine yerleştiler ve yerli kavimlerle yıllarca savaşıp kaçtıktan sonra onlarla karışarak Türkmen olarak bilinen bir etnik grup haline geldiler. Tarihsel raporlar Türkmen kavimlerinden bazı grupların ilk kez Selçuklu kralı Sultan Sencer şartlarını kabul ederek Etrak nehrinin iki yakasına resmen yerleştiklerini göstermektedir.
İranlı Türkmenler Gülistan ilinin kuzey ve doğu kısımları ile Kuzey Horasan'ın bazı kısımları dahil olmak üzere çoğunlukla Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında yaşıyorlar. Onlar Türkmence konuşuyorlar ve yerel kıyafetler giyiyorlar.
Belirtildiği gibi Oğuzlar Orta Asya'ya göç etti. Bu göçmenler arasında Ozan olarak adlandırılan şarkıcılar da vardı ve bugün onlara Bahşi deniyor. Ozanlar aslında hayatı, göçü ve üzüntüyü ifade etmek için halkın diliydi ve Türkmenler arasında yüksek bir manevi itibara sahipti. Onlar kendi kavminin hafızası olarak müzik enstrümanı çalarak kavvali hikayeleri anlatmak, destanlar anlatmak ve şiir okumakla ilgilenirdi.
Bu nedenle halkların kültür ve tarihinin sembolü olarak bilinirdi ve halk tarafından sevilip sayılırdı. Onlar kabilelerin önde gelen kişilerinin adlarını şiirlerinde ölümsüzleştirirdi, şiirler bestelerdi, hikayeler anlatırdı ve aynı zamanda kavmin aksakallısı gibi halka hayatın zorluklarını çözmede yardımcı olurlardı.
Şimdi Türkmen müziğine daha fazla değinmek istiyoruz. Türkmen müziği İran kavimlerinin müziğinde çok farklıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri vurmalı çalgılar ve dans müziğinin olmaması ve genel olarak müzik aletlerinin sınırlı olmasıdır. Öte yandan Türkmen müziği etnik grupların ve milletlerin müziğinden çok az etkilenmiştir. Daha çok çevresindeki bölgelerin müziğini etkilemiştir.
Tahran Radyosu.
Türkmen müziğinde dutar, kamança, ney, gıyıcek ve ağız kopuzu gibi çalgılar kullanılmaktadır. Tanıdığımız çalgılar arasında en önemli ve özgün Türkmen çalgılarından biri de bu kavmin müziğinde özel bir yeri olan dutardır. Bu enstrümana tamdıra da denir. Dutar, yapımında üç tür ağaç kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Kasesi erkek dut ağacından, levhası dişi dut ağacından ve kolu kayısı ağacından yapılır. Bu seçimin nedeni bu ahşabın iyi ses kalitesidir. Türkmen dutarı da 13 perdelidir. Görünümü ve sesi ne olursa olsun Türkmen dutarını diğer benzer çalgılardan ayıran Türkmen müziğinin türüdür.
Dutarın 8. perdesine Türkmen perdesi denir. Bu durum, bu perdenin diğer kavimlerde kullanılmadığını ve ilk defa olarak Türkmen müziğinde kullanıldığını gösterir. Ölçme biriminde perde iki nota arasındaki mesafedir ve her ne kadar iki nota arasındaki perde sayısı daha fazla olursa, onların incelik ve kalınlık farkı ya da o iki nota arasındaki mesafe daha fazladır. Şimdi hep birlikte Türkmen dutarının güzel sesini dinleyelim.
Bölgeler Müziği müzisyeni Sormaz Tekin'in çalımı ile Türkmen dutarının güzel sesini dinlemiş oldunuz. Türkmenlerin müziklerinde çokça kullandıkları diğer çalgılar arasında kopuz olarak da adlandırılan ağız kopuzunu sayabiliriz. Ağız kopuzu uzak geçmişte ahşaptan veya hatta bazen kamıştan yapılan eski bir çalgıdır. Ahşap ağız kopuzunun sesi metal türüne göre daha azdır ve çalımı daha zordur. Ağız kopuzu metal bir çerçeve ve metal bir bıçak veya diden oluşan dişlerin arasına yerleştirilen ve çalgının yay dilini baş parmakla vurularak çalınan basit bir çalgıdır.
Ağız kopuzu genellikle Türkmen kadınları ve kızları tarafından çalınır. Geçmişte ağız kopuzları Türkmen kadınları ve kızları tarafından öylesine sevilirdi ki katıldıkları her düğün töreni veya mezhebi bayramlara mutlaka ağız kopuzlarını yanlarına alırlardı diye söylenmektedir. Ağız kopuzunun sesini iyice dinlerseniz atın dört nal koşmasından, tarağın halının atkı ve çözgüsüne çarpmasından kaynaklanan ritimleri ve yorucu keçecilik işinin ritimlerini duyabilirsiniz.
Bugün ağız kopuzu daha çok İran'ın Türkmenlerin yaşadığı bölgelerinde çalınmakta olup İran'ın diğer bölgelerinde ya eskimiştir ya da yaygın değildir. Şimdi ağız kopuzunun güzel ve değişik sesini dinleyeceksiniz.
Türkmen sanatçı Hacı Muhammed İri'nin ağız kopuzu çalımını dinledik.
Muhterem dinleyiciler, Heftevreng adlı programın sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allahu Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek "Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür." buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Kutsal savunma dönemi, sevgili vatan, İran'ı tepeden tırnağa silahlı düşmana karşı savunmada tüm kavimlerin, düşüncelerin ve inançların dayanışmasının zirve yaptığı bir dönemdi. Geçen bölümde İran'ın güneybatısındaki Huzestan ilim merkezi Ahvaz'da caddelerden birinin de adı ile süslendiği Yermi Yakup isimli Hristiyan İranlı şehit vatandaşı ile ilgili konuştuk. Bugün bu şehidin kızının İslam İnkılabı lideri ile görüşmesi ile ilgili hasıralarını dinleyeceğiz.
Liderimiz saygı duruşunda bulunan, beni gözleriyle arayıp buluyor, bana doğru geliyor. Bu bir iki haftada ilk kez tekerlekli sandalyemden kalkıyorum, ayağa kalkıp duruyorum. Peki, hasta olan hanımefendimiz siz misiniz? Annem liderimizin tahminini onaylıyor, ben de selamlıyorum liderimizi. Uzun bir süre vakur ve şefkatli bir şekilde bana bakıyorlar. Ben de doyana dek gözlerimi ondan ayıramıyorum. Soruyorlar, daha iyisiniz inşallah. Ben de başımı sallayıp, evet iyiyim diyorum. Elhamdülillah, umarım hep iyi olursunuz.
Baba, nasıl olduğumu bilemezsin. Beni sorduklarında nasıl hissettiğimi bilemezsin. Dünyanın en mutlu kızı gibiydim. Canım babam, keşke orada olsaydın ve görseydin. Belki sen de oradaydın ve gördün. Bay Hameni ablamın nasıl olduğunu da sordu ve ardından misafir odasına girdi. Anne yanlarında oturuyor ve kız kardeşimi tekerlekli sandalyemi tam karşılarında olabileceğim bir yere taşımasını söylüyorum. Sizi ve de kızınızı ziyarete geleceğiz dedik. Allah ecrinizi versin. Size sabır, dayanma gücü ve gönül kuvveti versin. Bay Hameni anneme bu sözleri söyledikten sonra bana nasıl olduğumu tekrar soruyor. Bunun bana birdenbire nasıl olduğunu soruyorlar. Annem liderimizi anlatıyor ve ben onların konuşmalarını sessizce ve çekinerek dinliyorum.
Annem kendisi birinci sınıf yaşlı hemşirelerden biridir. Babam da onu hastanede görmüştür. Hemşire Ronnie B. Doğuşana'ya aşık olmuştur. Annem babamın şehadetinden sonra hayatının tüm zorluklarına ve sorunlarına rağmen hemşireliği bırakmadı. Savaş sırasında İmam Hümeyni Hastanesi'nde özel bakıma ihtiyacı olan yaralılar için 8 yıl hemşirelik yaptı. Savaştan sonra yıllara dayanan hemşirelik deneyimini genç hemşirelerin hizmetine sunmak için hemşirelik ve sağlık öğretmenliği yaptı.
Thank you. Annenin açıklaması bitince Ayetullah Hamenei hayatın zorluklarını şöyle anlatıyor. Allah size tam şifa versin ve üzüntü ve endişeyi, kederi sizden uzaklaştırsın. Tabii ki hayatın bu zorlukları insanlar için imtihanlardır ve dünyevi imtihanlar gibi ilahi imtihanlar da sadece insanın bir şey anlaması ve bilmesi için değildir. İlahi imtihanlarda insanın kendini daha iyi tanıması ve kendi özünün gücünün daha iyi farkına varması fırsatı var. İlahi sınav bir spor müsabakası gibidir. Spor müsabakaları da bir sınavdır. İlahi imtihanda sabreden ve Allah'tan ümidini kesmeyen bir insan öne geçebilir. İlahi ve manevi derecelere bir adım daha Allah'a yakınlaşabilir. Bu, ilahi imtihanların duasıdır. Elbette bu olayların bir kısmı başlarına gelenler var. Ders almazlar, kalpleri Allah'a yaklaşmaz, Cenab-ı Hakk'ı ile barışmaya karar vermezler. Onların çektiği ızdırap, müminin çektiği ızdıraptan farksızdır. Ama o mümin, insanın her şeyden önce bir tesellisi ve avunma aracı vardır. İkincisi de bu trajik olay onun için bir fırsata dönüşür. Tırmanması için bir basamak olur. Öbürü değil, acıyı çeker, çileye katlanır ama hiçbir şey elde edemez. İnsanların hayatlarına baktığınızda herkesin böyle bir durumu olduğunu görürsünüz. Bazı insanlar aynı fiziksel problemlere sahipler. Tedavi araçları yok, hastalıkları var, bakım sağlayan hemşireleri yok.
Tahran Radyosu.
Bay Hamene'yi annemi eliyle gösteriyor ve böyle bir annem olduğu için övünüyorum. Elbette her zaman her yerde annemle sürekli gurur duymuşumdur. Ama şimdi liderimizin annemin erdemlerini tanımlamasıyla onunla farklı bir şekilde bir kez daha gurur duydum ve ona sahip olduğum için mutlu oldum. Sonra Sayın Hamene'yi bana hitap ediyorlar ve yaptığımız ilk görüşmeden bahsediyorlar. 1988 Noel Bayramı. Buraya bir kez daha gelmiştim. O zamanı hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? O gün konuşmalarından hiçbir şey hatırlamasam da hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Evet, evet diyerek başımı sallayarak iyice o görüşmeyi hatırladığımı anlatıyorum.
Ayetullah Hamenei'nin şehit yerminin ailesiyle ilk görüşmesi. O zaman kaç yaşındaydın? Bay Hamene'ye 8 yıl, 9 yıl diye cevap veriyorum. Başını salladı ve bana babacan bir gülümsemeyle baktı. Evet, işte böyle. Zaman bu kadar hızlı geçer. Geldiğimiz yıldan bu yana 13 yıl geçti. Bay Hamene'yi çok odaklı. Herkesle konuşuyor. Koltukta oturan, sakin ve kibar bir şekilde duran kardeşimin yanındaki küçük çocuğa bakıyorum. Bay Hamene'nin torununa. Bu çocuğun büyük babasıyla birlikteliği ve varlığı benim için çok tatlı ve ilginç. Kendi kendime söylüyorum. Ne mutlu ona. Nasıl da bir dedesi var.
Ayetullah Hamene'nin şehit Yermin'in ailesiyle ikinci görüşmesinde Bay Hamene'yi anneye Ahşurilerin kiliseye gitmesini, dinini ve Tahran'daki kilise sayılarını soruyor ve yine benimle konuşuyorlar. Ağrınız yok mu bayan? Bir babayı çocuğunun durumu hakkında endişelenmekten kurtarmak istercesine gülümseyip, hayır, acım yok, diyorum. Annem elinde sopa ve bastonu tutma gücü olmadığı için yürüyemediğimi söylüyor. Demek ki sağ elinde bir problem var. Tıpkı benim sağ elimde olduğu gibi. Liderimiz sağ elini kaldırıp bana gösterdi ve gülümsedi.
Şimdiye dek sağ elinin yaralandığını bilmiyordum, Dikkatle baktığımda ellerinin bilekten aşağı doğru düz olduğunu ve hiçbir his veya hareketi olmadığını görüyorum. Sağ elin parmakları sabittir. Bu sorunun hikayesini öğrenmek istiyorum. Sağ elim suikast olayı nedeniyle felç olduğu zamandan bu zamana kadar hiç hareket edemedi ve şişmişti. Sonra yavaş yavaş omzundan biraz hareket ettiğini gördüm. Doktor yürürken ellerimi doğal olarak hareket ettirmemi söyledi. Ben de aynısını yaptım. Hareket aralığını arttırdım. Sonra yavaşça kolumu dirsekten bükebildiğimi gördüm. Aynı zamanda Yüce Allah bize çok sevdiğim bir kız evlat verdi. Başkanlık ofisinde sık sık bana uğrardı. Ona sarılırdım. Yavaş yavaş bu elimle de ona sarılabileceğimi gördüm. Bir gün doktorum ona bu elimle sarıldığımı gördü. Beni çok teşvik etti. Bu çocuk elinizi iyileştirecek dedi. Aynı şekilde de oldu. Sarılırdım, onu götürürdüm, getirirdim. Sonra yavaş yavaş bu elim de güçlendi. Şimdi ise parmaklar ve bilekten aşağısı el sayılmaz. El protezidir. Çünkü bizim için hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey yapmıyor. El değil artık. Ama neyse ki el eldir. Artık pratik, takip yaparak ve bu tür şeylerle elinizi geliştirebilirsiniz.
Liderimizin konuşmasının en başından itibaren suikaste uğradığını ve elinin yaralandığını öğrendiğimde iyice daraldım. Konuşmaları boyunca başımı aşağıda tutuyorum ve halının üzerindeki bir noktaya gözümü dikiyorum. Bay Hamenei bir kez daha iyi olduğundan emin olmak için ağrım olup olmadığını soruyorlar. Bu sefer sağ omuzumu gösterip bu bölgede biraz ağrım olduğunu söylüyorum. Bana dua ediyorlar, sonra yaralı ellerindeki ağrıdan bahsediyorlar.
Ayetullah Hamenei'nin Şehit Yermi'nin ailesiyle ikinci görüşmesi. Benim de şiddetli ağrılarım vardı. Birkaç yıl boyunca çok şiddetli ağrılarım oldu. Sonuçta her şeyin olabileceğini biliyorsunuz. Şimdi Allah'ın izniyle bu acı iyileşecek ve sağlığınıza kavuştuğunuza şahit olacağız. İşte biz de niyetimiz Şehit'in ailesine özellikle bu sefer sizlere olan sevgimizi ve bağlılığımızı bir kez daha ifade etmekti. Yüce Allah'tan acılarınız azaltmasını ve size her geçen gün daha fazla sabır vermesini, daha fazla kalp sükuneti ve daha fazla özgüven vermesini diliyoruz. Böylece bu hayatın yükünü kolayca alıp ilerleyeseniz Allah'ın izniyle. Bizimle bir işiniz olursa da arkadaşlar var. Bize ihtiyacınız varsa ve bir şeye ihtiyacımız varsa hizmetinizdeyiz. Bu cümleler bitince Sayın Hamenei'nin gitme zamanının geldiği anlaşılıyor. Anne benim yurt dışına gönderilmem için yardım istiyor ve Sayın Hamenei de ülkedeki bir veya iki hastanenin donanımlarını anlatırken bu hastanelerde sorununuz çözülmezse yurt dışına çıkabilirsiniz diye konuşuyor.
Sayın Hamenei gitti ve ben mutlulukla hüzün arasında kalmıştım. Mutluyum çünkü ülkemin lideri için hatıram o kadar değerli ki tüm büyüklükleriyle beni karşılamaya geldiler. Benimle ayrıntılı konuştular. Özellikle beni ziyarete geldiklerini söylediler. Ayrıca annem, ablam, teyzem de bu görüşmeden memnun oldukları için mutluyum. Tabii ki liderimizin ayrılışına üzüldük. Çünkü ben de biliyorum ki artık onları eskisinden çok daha fazla özleyeceğim. Şu anda olduğu gibi. Gitmelerinin üzerinden yarım saat bile geçmeden onları özlemeye başlamıştım.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.